Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 2.
7-8 Hasanpaşa tarafından yaptırılan tarihi saat kulesi ise şehre girenin ilk anda görebileceği bir konumdaydı. İki arkadaş bir faytona binerek şehirde dolaştıktan sonra parka gittiler. Parktaki gazinomsu kahvehanede çaylarını içtikten sonra şehre döndüler. Bu kısa gezintiden Haşmet'in çok mutlu olduğu yüzünden okunuyor, çocuk gezinin bitmesini istemiyor gibi görünüyordu. Annesinin saray protokolünden, babasının askeri disiplininden bunalmış olan Haşmet, kısa süreliğine de olsa özgürlüğüne kavuşmuştu ve Çorum'un tozlu sokaklarında bu özgürlüğün mümkün olduğu kadar uzamasını arzuluyor gibiydi. Bu Çorum gezisi çok samimi olmayan Haşmet ile İhsan'ın birbirlerine yaklaşmasını sağlamakla beraber, Reşit'in her ikisiyle arasındaki arkadaşlık bağı kadar güçlü bir bağ oluşmasına yetmemişti. Gerçekten Reşit'in hem Haşmet'le hem de İhsan'la arkadaşlığı son derece samimi ve candandı. Haşmet'le İhsan arasındaki ilişki biraz zayıf olmakla beraber bu üç arkadaş okulda bir sac ayağı oluşturuyorlardı. Haşmet ile Reşit'in benzer tarafları olduğu gibi farklı tarafları da vardı. Haşmet de Reşit gibi hem hayalperest hem de maceraperestti. Ancak ikisinin arasındaki en büyük fark fizik yapılarıydı. Reşit'in çelimsiz fiziğine karşılık Haşmet'in güçlü bir yapısı ve sağlam bir vücudu vardı. Onu bilek güreşinde kimse yenemezdi. Haşmet'in sporla pek ilgisi yoktu ama kendisi kayak yaptığını söylerdi. Haşmet'in bazı fantezileri ve garip fikirleri de vardı. Bir devri daim makinesi icat edeceğini ve Ay'a gidebileceğini iddia ederdi. Haşmet hafta sonlarını dayısı Nuri Paşa'nın yanında geçirirdi. Okula döndüğünde de dayısının silah fabrikasına nasıl tabanca atış talimleri yaptığını övünerek anlatırdı. Haşmet'in en önemli hobisi pul koleksiyonu yapmaktı. İhsan ve Reşit'e ara sıra gösterdiği çok kıymetli ve zengin bir pul koleksiyonu vardı. Bu koleksiyon Reşit ve İhsan'ı çok etkilemiş, onlar da pul koleksiyonu yapmaya başlamışlardı. Haşmet'in babası oğluna çok düşkündü. Kendisi Erzincan'da 3. Ordu müfettişi olduğu için oğlunu sık görmesi mümkün değildi. Tatillerde Haşmet Erzincan'a kadar gitmektense dayısı Nuri Paşa'nın yanında İstanbul'da kalmayı tercih ederdi. Erzincan'da Erzurum Demiryolu İnşaatı'nın şube baş mühendisi olan İsmet Çavlı'nın oğlu Adnan Çavlı da okulda Haşmet'in yakın arkadaşlarından biriydi. Ancak Adnan'ın İstanbul'da kalacak yeri olmadığından tatillerde mecburen Erzincan'a giderdi. Adnan her Erzincan'a gittiğinde paşa onu çağırır ve oğlu hakkında bilgi alırdı. Adnan Çavlı Kazım Paşa'nın Haşmet'e ne kadar düşkün olduğunu ve onu ne kadar çok sevdiğini bir konuşma sırasında fark etmiş ve her zaman bu hususu dile getirmişti. Haşmet, Reşit, İhsan üçlüsünün okulda başka arkadaşlık bağlantıları da vardı. Bilhassa Leyli yani yatılı öğrenciler arasındaki bu arkadaşlıklar sınıf arkadaşlığından daha kuvvetli olurdu. Sınıflardaki öğrencilerin hemen hemen hepsi aynı yaşta olmasına rağmen yatakhanedekiler arasında 2-3 yaş farkı olabiliyor ve yatakhaneler bir aile yuvası özelliği taşıyordu. Bu yatakhane arkadaşları arasında Kılıç Ali'nin oğlu Altemur Kılıç, Milliyet Gazetesi'nin eski sahibi Ercüment Karacan, Erzurum mebusu Nazif Dumlu'nun oğlu Muammer Dumlu, Ziyad Köprülü, Adnan Çavlı, Alaaddin Güneysu, Nusret Tamer, Irak'ın Ankara Büyükelçisi'nin oğlu Harit Naci Şevket, Ahmet İhsan Kırımlı, Jacques Philippe Rimidis, İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ'ın oğlu Üstün, İranlı Halil Feyesov, Maurice Saltiel, Nesim Dazardes, Nehari, Gündüzlü olanlardan Ömer Batı, Barak Pagaryan gibi öğrenciler yer almakta ve birbirleriyle din ve ırk farkı gözetmeden samimi bağlar kurmaktaydılar. Bu arkadaşlardan bazıları tahsillerini Robert Kolej'de tamamlamışlar, Reşit Mercan, İhsan ve Haşmet Orbay gibi bazıları ise çeşitli sebeplerden dolayı okulu bitirdikten sonra kolejden ayrılmışlardı. Yine bu arkadaşlardan Reşit gibi bazıları vefat etmiş ve bir kısmı da halen hayattadırlar. 1943 yılı Temmuz ayının sıcak bir pazar günü Ankara'nın kuru havasında güneşin kızgın ışınları hayatı dayanılmaz bir şekilde etkilemekte, gökten sanki ateş yağmaktaydı. Bu bunaltıcı sıcakta hem dinlenmek hem serinlemek hem de gelen geçeni seyretmek üzere Güven Parkı'nın havuz başındaki bankolarından birinde asker elbiseli üç er sohbet etmekte, bütün bir haftanın kışladaki yorucu talimlerinden sonra gidecek ve dinlenecek başka yerleri olmadığından pazar izinlerini parktaki tahta banklarda dinlenerek ve etrafı seyrederek geçirmekteydi. Bu üç gariban asker başkalarını rahatsız edeceklerini bildiklerinden sinema gibi kapalı yerlere gitmeye cesaret edememişlerdi. Zira ayaklarındaki altı kabaralı ham deriden yapılmış postallarının pis kokusuna, ter lekeleri dışarı taşmış elbiselerinin kokusu da karışınca dayanılmaz bir durum meydana geliyordu. Birkaç defa yakınlarında oturanların tepkisini çekmiş bulunan delikanlılar bu yüzden açık havayı tercih etmişlerdi. Banko üzerindeki sohbetin koyulaştığı bir anda içlerinden biri haşmet diyerek önlerinden geçen şık giyinmiş gözlüklü bir gencin üzerine atıldı. Asker üniformalı birinin ismini bağırarak üzerine doğru koşması delikanlıyı şaşırttı. Asker ise bu şaşkınlığı, "Haşmet beni tanımadın mı? Ben Reşit, Reşit Mercan!" diyerek gidermeye çalıştı. Haşmet karşısındakini tanıyınca iki eski kolejli arkadaş, biri Türk ordusunun en küçük rütbeli üyesi, diğeri ise en yüksek mevkiindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kazım Orbay'ın, o tarihte Kazım Orbay emekliye sevk edilen Mareşal Fevzi Çakmak'ın yerine Genelkurmay Başkanı olmuştu, oğlu hasretle birbirlerine sarıldılar. Haşmet Reşit'i birden tanıyamamakta haklıydı. Çünkü kolejdeki çelimsiz sıska Reşit şimdi boylu boslu aslan gibi bir delikanlı olmuştu. Olan biteni şaşkın gözlerle takip eden diğer iki yere Reşit arkadaşının kimliğini açıklayarak tanıtınca onların şaşkınlığı büsbütün arttı. Demek Reşit böyle nüfus sahibi arkadaşları olmasına rağmen kendileri gibi er olarak askerlik yapmaktan kurtulamamıştı. Bir hafta sonra Reşit arkadaşı Haşmet ile Kızılay'daki Meram Pastanesi'nde hem çay içiyor hem de kolejdeki anılarını tazeliyordu. Haşmet arkadaşına er olarak çektiği sıkıntıya son vereceğini vaat etmiş ve bu vaadini de kısa sürede gerçekleştirmişti. Artık Reşit'in ayaklarında ham deriden yapılmış altı kabaralı postal yerine Churchill denilen İngiliz ayakkabıları, üstünde de ter toz sebebiyle rengi değişmiş elbise yerine kaliteli kumaştan yapılmış tertemiz bir üniforma vardı. Reşit artık sarı kışla da yat kalk talimi yapmıyor, Milli Savunma Bakanlığı'nda tercüman olarak çalışıyordu. Kolejde İngilizce öğrenmenin ve Haşmet gibi bir arkadaş edinmenin yararını ilk defa görüyordu. Bir müddet sonra annesinin Ankara'ya yerleşmesiyle Haşmet hafta sonlarında Reşit'in evci çıkmasını da sağlamıştı. Bu rahatlıktan sonra Reşit Haşmet'e karşı sonsuz bir minnet duygusuna kapılmıştı. Haşmet'in yardımları bu kadarla da kalmamış. Reşit'in annesi Kamuran Hanım Çiköprü'deki kardeşinin yanına taşınınca Haşmet ailesinden ayrı yaşadığı Selanik Caddesi'nde Foto Cemal Apartmanı'nın karşısındaki dairesinin bir odasını Reşit'e tahsis etmiş ve iki arkadaş aynı çatı altında yaşamaya başlamışlardı. Haşmet bu daireyi annesiyle kavga ettikten sonra evi terk ederek yerleşmişti. Bilhassa Enver Paşa'nın kız kardeşi oluşu Medya Hanım'ı çok gururlandırıyor, kendisini asil ve aristokrat bir aileye mensup olarak kabul etmesine ve başkalarını küçümsemesine sebep oluyordu. Asalet sahibi olan bir tek oğlunu da ailesine yakışacak soylu bir kızla evlendirmeyi aklına koymuştu. Oğlunun basit kızlarla düşüp kalkmasını bir türlü hazmedemiyordu. Haşmet'in İstanbul'da Halktan Sevim isimli bir kızla nişanlanmasına fena halde bozulmuş, ne yapıp edip bu nişanı bozdurmuş ve Haşmet'in o kızdan ayrılmasını sağlamıştı. Ancak Haşmet şimdi de Müşerref adında başka bir kızla ilgileniyordu. Eğer elini çabuk tutmazsa böyle avamdan bir kızın kaynanası olmak zorunda kalacaktı. Endişelerini ve planlarını bir gece Kazım Paşa'ya açmış, "Benim oğlum mutlaka bir sultanla evlenmelidir." diyen karısına paşa da, "Hanım, bu dünyada artık sultan padişah mı kaldı?" diye sormuştu. Medya Hanım aklına koyduğunu mutlaka yapmak isterdi. "Niçin olmasın paşam, padişah sultan yoksa onların yerlerini alanlar var." Paşa şaşırmıştı. "Sen kimi kastediyorsun?" diye merakla sordu. "Kimi olacak? Yeni padişahın, İsmet Paşa'nın kızını," diye cevap veren karısı karşısında paşanın şaşkınlığı daha da arttı. "İyi ama işsiz güçsüz oğlumuza İsmet Paşa'nın kızını nasıl isteyebiliriz?" diye kekeledi. Bu söz Medya Hanım'ın onuruna dokunmuştu. Sinirli bir şekilde, "İsmet Paşa kızını bir burjuvaya verecek değil ya, elbet o da asil bir damat arayacaktır. Bir cumhurbaşkanı damadının iş güç sahibi olmasına ne gerek var? İsmet Paşa istedikten sonra damadının elinden tutar milletvekili, sonra da bakan yapamaz mı?" dedi. Paşa pes etmişti. "Ama önce Haşmet'in fikrini almak lazım," dedi. "Medya Hanım, sen onu bana bırak," diye muzaffer bir eda ile devam etti. "Ben oğlumu tanırım, o annesinin sözünden çıkmaz. Hem Özden Hanım'dan iyisini mi bulacak?" Ertesi gün Medya Hanım oğlunu karşısına almış ona dil döküyordu. "Bak oğlum, sen Enver Paşa'nın, Nuri Paşa'nın yeğenisin. Türkiye'nin en büyük paşasının da oğlusun. Onların şan ve şereflerine uygun bir evlilik yapmalısın." Haşmet ses çıkarmadan bunun arkasından ne geleceğini merak ederek dinliyordu. Annesi devam etti. "Babanla birlikte düşündük, taşındık. Sana münasip bir kız bulduk. Hem asil, hem güzel, hem kültürlü, çok iyi yetişmiş bir kız. Adını işitince sen de çok beğeneceksin." Haşmet suskunluğunu koruyordu. Bu suskunluk Medya Hanım'ın hiç hoşuna gitmemişti. "Bak oğlum, sen yalnız evlenmekle kalmayacak, istikbalini de garanti altına almış olacaksın. Baban ile biz sana Cumhurbaşkanı'nın güzel kızını layık gördük, Özden Hanım." Haşmet'in dudaklarında hafif bir tebessüm belirdiğini gören annesi endişeyle sordu. Ne o, beğenmedin mi yoksa? Haşmet annesini kırmamaya çalışarak çok yumuşak bir sesle, beğenmez olur muyum anneciğim? Özden Hanım'ı kim beğenmez ki? Ancak benim başka planlarım, başka fikirlerim var. Ben, diyebildi. Çünkü annesi başından aşağı kaynar su dökülmüş gibi çığlığa benzer bir sesle oğlunun sözünü kesmişti. Ne demekmiş senin planların, fikirlerin? Yoksa bir sokak kızı ile mi evlenmek istiyorsun? Haşmet, hayır anne, ne olur biraz beni anlamaya çalış diye yalvarıcısına devam etti. Ben bir kukla değilim, benim de hislerim var, benim de zevklerim var. Bu sözler Medya Hanım'a kontrolünü kaybettirmişti. Hıçkırır gibi bağırdı. Senin hislerin annenden babandan daha mı kıymetli? Asaletinden daha mı değerli? İstikbalinden daha mı önemli? O şıllıkla evlenip sokaklarda mı sürünmek istiyorsun? Şıllık kelimesi Haşmet'i de zivanadan çıkarmış, annesine isyan etmesine sebep olmuştu. Anne, ben kukla değilim, esir hiç değilim, ben görücü evliliği yapamam. Müşerref de şıllık değil, ben onu seviyorum, kendisine söz verdim. Mesleğim var, tahsilim var, şahsiyetim var, merak etme, sokakta kalmam. Medya Hanım'ın bütün planları alt üst olmuş, bütün ümitleri kırılmıştı. Son bir gayretle oğlunu yola getirmeyi denedi. Otoriter ve kararlı bir sesle onu tehdit etti. O zaman ailenle de irtibatı kesmiş olursun, bunu iyi düşün, dedi. Bu tehdit Haşmet'in kanına dokunmuştu. Demek annesinin arzusunu yerine getirmediği takdirde evden kovulacaktı. O daha çabuk davrandı. Eğer benden kurtulmak istiyorsanız işinizi zorlaştırmayacağım, diyerek kapıyı vurup çıktı. Medya Hanım hırsından ve üzüntüsünden kanepeye çökerek başını elleri arasına alıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Zaten babasıyla arası şeker renk olan Haşmet annesiyle de bağlarını koparmıştı. İlk olarak kendisine başını sokacak bir ev gerekiyordu. Ancak cebinde parası da yoktu. Dayısı Nuri Paşa yine imdadına yetişti. Nuri Paşa yeğenini her zaman desteklemiş, bütün sıkıntılı günlerinde ona yardımdan geri kalmamıştı. Haşmet bu suretle Selanik Caddesi'ndeki daireyi kiralamış ve içini lüks bir şekilde döşemişti. Şimdi bu dairenin bir odasında da Reşit Mercan kalıyordu. İki ahbap çavuş tam gönüllerindeki gibi bir hayat sürüyorlardı. Sık sık evde içkili ve danslı toplantılar yapılıyor, gramofona yeni yeni plaklar ekleniyordu. Bir danslı toplantıda kim olduğu pek belli olmayan Muzaffer isminde bir delikanlı, Haşmet'e Müşerref'i tanıtmıştı. Müşerref sarı saçlı, beyaz tenli, narin vücutlu, güler yüzlü, cana yakın ve ağırbaşlı bir kızdı. Haşmet görür görmez onu beğenmiş ve aralarındaki ilişki gittikçe ciddi bir hal almaya başlamıştı. Arkadaşları Müşerref'e Sherry diye hitap ediyorlardı. Ailesinin vetosuna rağmen Haşmet Sherry ile nişanlandı. Bu nişan Haşmet'in ve Reşit'in eğlence dolu hayatlarını etkilemedi. Haşmet ve Reşit yine Çankırı Caddesi'ndeki barlara devam ediyorlardı. Posta Caddesi'ndeki Yeşil Fıçı ve Ulus'taki Üç Nal lokantalarında biralarını içiyorlar, ara sıra da kız arkadaşlarıyla Gar Gazinosu'ndaki yabancı grupların programlarını seyretmeye gidiyorlardı. Ancak Reşit'in devamlı değişik kadınlarla ilişki kurması ve onları dans partilerine davet etmesi Müşerref'i rahatsız etmeye başlamıştı. Bu kadınlardan birisinin Haşmet'i de baştan çıkarabileceğini düşünen Şeri, Reşit'in evde kalmasını hoş karşılamamaya başlamıştı. Bunun neticesinde Reşit evden ayrılmak zorunda kaldı. Bir müddet sonra Haşmet, Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın yardımı ile belediyeye 170 lira ücretle İngilizce mütercim olarak tayin edildi. Yüksek derecede bir memurun alabileceği bu ücret Haşmet'i maddi bakımdan bir hayli rahatlatmıştı. Tabii bu tayinde babasının veya annesinin parmağı olduğu muhakkaktı. Bu tayinden bir ay kadar sonra Reşit de terhis edilmiş ve annesiyle tekrar bozuştuğu için Haşmet'in dairesindeki odaya dönmüştü. Reşit terhis olduktan sonra herhangi bir işe girmemekle birlikte Haşmet'in yardımıyla yine sefahat hayatına devam ediyordu. 16 Ekim 1945 gününün diğer günlerden farkı yoktu. Ankara yine karakteristik sonbahar akşamlarından birini yaşıyordu. Gün içindeki boğucu sıcaktan eser kalmamış, onun yerini insanın içini ürperten serin bir hava almıştı. Hafif bir rüzgar mevsimin erken sararttığı yaprakları kah şuraya, kah buraya savuruyordu. Saat 19'a geldiği için iş yerlerini kapatan esnaf evlerine bir an önce yetişmek telaşı içinde karanlık sokakları doldurmuşlardı. Bu kalabalığın içinde spor ceket giymiş gözlüklü bir genç adliye binası önünden saman pazarına doğru elleri cebinde kararlı adımlarla ilerleyerek Himaye-i Etfal yani Çocuk Esirgeme Kurumu apartmanı önüne gelince durdu. Etrafına bakındı, kendisiyle ilgilenen kimse yoktu. Apartmanın altındaki fotoğrafçı hala açıktı. Daha fazla tereddüt etmeden asansöre binen genç üçüncü kata çıktı. Üzerinde Doktor Neşet Naci Arzan yazılı 5 numaralı kapının zilini çaldı. Kapıyı doktorun hizmetçisi Sultan açtı. Genç adam muayene olacağını söyleyerek içeri girdi.
Ayrım sonu.